Ayrım 36, sayfa 403. Tacizci, Lars Kepler. 103. bölüm. Erik kasketini indirip başını öne eğerek Sikla'daki köprüden geçti. Sonra Benjamin'in kayak yapmayı öğrendiği Hamar Biaken dağlarının etrafından dolandı ve ormanın yolunu tuttu. Stockholm'de kameralara yakalanmadan yer değiştirmek neredeyse imkansızdı. Yollarda hız kameraları, trafik sıkışıklık ücretinin alındığı bölgenin sınırını takip eden kameralar, kavşaklarda, tünellerde ve köprülerde trafik gözlem kameraları vardı. Dükkanlarda, trenlerde, otobüslerde, feribotlarda ve taksilerde güvenlik kameraları vardı. Benzin istasyonları, park yerleri, limanlar, terminaller, demiryolu istasyonları ve platformları günün 24 saati izleniyordu. Bankalar, mağazalar, alışveriş merkezleri, plazalar, yayalara açık olan caddeler, büyükelçilikler, karakollar, hastaneler, itfaiye istasyonları hep gözetim altındaydı. Erik fazlasıyla yorgundu. Ormanın içinden Björkhagen'a doğru giderken ayak tabanlarındaki su dolu kabarcıkları patladı. Gökyüzü giderek kararıyordu. Erik eski hastası Nestor'un yaşadığı evin arkasındaki küçük parkta durduğu zaman bacaklarının titrediğini hissetti. Sonunda ahşap bir kapı ve lekeli bronz bir mektup kutusu olan yolu takip etti. Binanın rengi ona ıslak plastik süngerleri hatırlattı. Zemin kattaki mutfaktan bir ışık geliyordu. Erik durduğu yerden Nestor'un salonunu olduğu gibi görebiliyordu. Başka bir pencereye geçti ve onun bir koltukta oturduğunu gördü. Dairede başka birinin olduğuna dair hiçbir iz yoktu. Erik ön kapıyı çalarken elleri titriyor, bir adım daha atamayacakmış gibi hissediyordu. Kapı açılır açılmaz içeri girebilir miyim diye sordu. Nestor seni beklemiyordum diye mırıldandı. Ben kafe yapayım. Nestor onu içeri aldı, kapıyı kapatıp kilitledi ve dairenin içinde gözden kayboldu. Erik içini çekerek ayakkabılarını çıkardı, buruşuk ceketini astı ve burnuna kendi ter kokusu geldi. Çorapları kan içindeki topuklarına yapışmıştı ve soğuk parmak uçları holün sıcağında karıncalanmaya başlamıştı. Erik Nestor'un büyüdüğü dairede yaşadığını biliyordu. Tavanlar alçaktı ve yerdeki meşe parkeler o kadar eskiydi ki cilaları aşınmıştı. Her yerde köpek şeklinde süs eşyaları vardı. Erik salonda gezinmeye başladı. Kanepenin üstündeki tek yastık yırtık pırtık olmuştu. Sehpanın üstünde av köpeklerinden ve ölü sürünlerden oluşan büyük bir biblonun yanında bir gözlük ve bulmaca duruyordu. Mutfağa giden Nestor iki fincan ve bir tabak bisküvi çıkardı. Ocakta içi sosis ve patatesle dolu bir kızartma tavası vardı. Erik masanın başına oturarak, ''Senden her türlü iyiliği isteyebileceğimi söylemiştin.'' dedi. Nestor başıyla vurgulu bir biçimde onaylayarak, ''Evet.'' dedi. ''Birkaç gün boyunca burada kalabilir miyim?''
''Burada mı?''
Nestor'un yüzünde şüpheci ve çocuksu bir gülümseme belirdi. ''Neden?'' Erik, kız arkadaşımla biraz tartıştım da diye yalan söyleyerek arkasına yaslandı.
Senin bir kız arkadaşın mı var?
Erik evet diye cevap verdi. Nestor fincanlara kahve koydu ve yapılı bir misafir yatağının bulunduğu boş bir odası olduğunu söyledi.
Kalan yemeklerin bir kısmını yiyebilir miyim?
Nestor elbette üzgünüm diyerek ocağı yaktı. Erik benim için ısıtmana gerek yok dedi.
İstemiyor musun?
''Hayır, gerek yok.'' Nestor yemeği sıyırarak bir tabağa aktardı ve Erik'in önüne koyup karşısına oturdu. ''Erik, köpek alma meselesini düşündün mü?'' diye sordu. Nestor kahve kaşığını birkaç milimetre kaldırdı ve gizlice kendi yansımasına bakarak
''Biraz para biriktirmem gerek.'' diye cevap verdi.
Erik bir yandan yerken ''Elbette.'' dedi. Nestor pencereyi işaret ederek ''Şuradaki kilisede çalışıyorum.'' dedi. Erik tepeden tırnağa ürperdiğini hissederek ''Kilisede mi?'' diye sordu. Nestor ''Evet, aslında tam olarak değil.'' dedi ve bir elini ağzının önünde tutarak gülümsedi.
''Ben hayvan mezarlığında çalışıyorum.''
''Hayvan mezarlığı ha?'' Erik nazikçe başını sallayarak Nestor'un ince ellerine ve kazağının altına giydiği sararmakta olan polyester gömleğine baktı. Erik Nestor'un İsveç'in Djurgården'da en eski evcil hayvan mezarlığı hakkında anlattıklarını dinlerken yemeğini bitirdi ve kahvesini içti. Mezarlık yazar August Blanche 19. yüzyılda köpeğini oraya gömünce kurulmuştu. Nestor ayağa kalkarak seni sıkıyorum dedi. Erik hayır sadece yorgunum o kadar diye cevap verdi. Nestor pencereye gidip dışarıya baktı. Siyah şekiller daha soluk renkli gökyüzüne karşı hareket ediyorlar. Ağaçlar ve çalılıklar bir ileri bir geri salınıyorlardı. Nestor camdaki yansımasını çok geçmeden hava kararacak diye fısıldadı. Pencerenin pervazında bir saksı bitkisinin yanında iki tazı biblosu vardı. Nestor misafirinin göremeyeceği şekilde bibloların başlarına dokundu. Erik, tuvaleti kullanabilir miyim diye sordu. Nestor onu salondan geçirdi ve bir perdenin arkasında kalan kapıyı işaret etti. Burası eski kapıcının dairesiymiş ama bu kapıya bir acil durum çıkışı gözüyle bakıyorum dedi. Banyo duvarları yarıya kadar fayansla kaplıydı. Derin bir küvetin üstüne deniz atı desenli bir duş perdesi asılmıştı. Erik kapıyı kilitleyip giysilerini çıkardı. Nestor kapının arkasından ''Kırmızı diş fırçası annemin'' diye seslendi. Erik çizik küvetin içindeki küflü duş pasmasının üstünde durup duş aldı ve yaralarını yıkadı. Lavabonun üstündeki banyo dolabının tepesinde eski bir ampul kutusu vardı. İçindeki birkaç ruj ve bir maskaranın ucu dışarı çıkmıştı. Erik banyodan çıktığında Nestor holde onu bekliyordu. Kırışık yüzü endişeli görünüyordu. ''Gerçekten konuşmak istediğim bir konu var, şey hakkında'' diye lafa girdi. ''Nedir?'' ''Ben yeni köpek ölürse ne yaparım?'' ''Bunu yarın konuşabiliriz.'' Nestor yüzünü çevirerek ''Seni misafir odasına götüreyim.'' dedi. Salona geri döndüler ve mutfağın önünden geçip bir dolabın epey ötesinde olduğu için Erik'in daha önce fark etmediği kapalı bir kapıya geldiler. Az eşyalı odadaki yatağın üstünde Björn Borg'u Wimbledon kupasını öperken gösteren büyük bir poster asılıydı. Karşı duvarda porselen köpek biblolarıyla dolu bir raf vardı. Köşede geleneksel halk sanatı tekniğiyle boyanmış bir dolap duruyordu. Dolabın üst taraftaki kapağı insanın beşikten mezara kadar geçtiği evreleri gösteren, elle çizilip boyanmış bir motifle süslenmişti. Bir adamla bir kadın her basamağın 10 yılı temsil ettiği bir köprünün üstünde yan yana duruyorlardı. Çift en üstteki basamakta 50 yaşındaydı ama Azrail elinde tırpan olan bir iskelet kılığında köprünün altında pusuya yatmıştı. Erik hala salonda dikilen Nestor'a bakarak çok hoş dedi. Ben annemin odasında uyuyorum. Oraya şey olduğu zaman taşındım. Nestor sanki arkasında dikilen birine bakmak istercesine boynunu tuhaf bir biçimde uzattı. Erik iyi geceler dedi. Kapıyı kapatmak üzere koluna uzandı ama Nestor elini kapıya koydu ve kaygı dolu gözlerle Erik'e baktı. Nestor, zenginlerin eksiği fakirlerin elinde ve ölümden daha fazla korktuğum bir şey diye fısıldadı. Bilmeceler için biraz fazla yorgunum Nestor. Nestor, zenginlerin eksiği fakirlerin elinde ve ölümden daha fazla korktuğum bir şey diye tekrarladı, sonra dudaklarını yaladı. Erik, cevabı düşüneceğim dedi ve kapıyı kapattı. Şey, iyi geceler. Erik oturdu ve süslü armalara, çelenklere, tavus kuşu tüylerine ve yüzlerce göze benzeyen desenlerin tekrarladığı çirkin duvar kağıdına baktı. Stor perde zaten kapalıydı. Erik ışığı söndürdü ve ağır örtüyü kaldırıp yatağa girerken burnuna belli belirsiz bir lavanta kokusu geldi. O kadar yorgundu ki düşünceler zihninden uzaklaşarak biçimlerini yitirdi. Erik tam uyku aleminin sınırını aşmak üzereyken odanın içinde ufak bir gıcırtı duydu. Birisi sessizce kapıyı açmaya çalışıyordu. Erik ne var Nestor diye sordu. Biri alçak sesle, bir ipucu dedi, sana bir ipucu verebilirim. Çok yorgunum be, Nestor sözünü keserek, papazlara göre Tanrı'dan büyük dedi. Lütfen kapıyı kapatır mısın? Nestor kapı kolunu tık diye bıraktı ve salonun parkiye zemininde usulca yürüyerek uzaklaştı. Eric uykuya daldı ve rüyasında küçük Madeleine'in yatağının yanında durduğunu, yüzüne üfleyerek Nestor'un bilmecesinin cevabını söylediğini gördü. Madeleine üflerken yok diye fısıldadı. Zenginlerin ihtiyacı yok, fakirlerin elinde yok. Ve ölümden daha fazla korktuğum bir şey yok. 104. Bölüm. Eric yüzünde hissettiği esintiyle uykusundan uyandırıldı. Birisi hızlıca fısıldıyordu. Ama Eric gözlerini açar açmaz durdu. Ortalık neredeyse zifiri karanlıktı. Nerede olduğunu anlaması birkaç saniye sürdü. Yana yuvarlanınca at kılından dokunan şilte gıcırdadı. Derin uykuda olduğu halde bir yanı tetikte kalmış, bir güç onu zorla uyandırmıştı. Belki de binanın borularından geçen suyun veya pencereleri sarsan rüzgarın sesini duymuştu. Odasında fısıldayan kimse yoktu, her şey sakindi ve etraf karanlıktı. Eric Nestor'un psikoz geçirdiği, boruların tıkırtısının seslere dönüştüğü, uzun ve kırlaşmış saçlarındaki kepekleri fırçalayan ve en yakınını, sevgilisini öldürürken gözünün içine bakmaması gerektiğini söyleyen yaşlı kadına dönüştüğü dönemlerde uyuduğu odanın burası olup olmadığını merak etti. Eric tüm bunların onun çocukken öldürmeye zorlandığı köpek yüzünden olduğunu biliyordu. Fakat Nestor kadının çatlak sesini her taklit edişinde hala ürperiyordu. Nestor'un eskiden ellerini kucağında kavuşturup başını eğişini, dudaklarında belli belirsiz bir gülümsemeyle ve hafifçe yüzü kızararak bir çocuğun nasıl öldürüleceğiyle ilgili öğütler verişini düşündü. Eski dolap gıcırdadı. Kapının yanındaki gölgeleri anlamlandırmak zordu. Eric yanan gözlerini kapatıp uykuya geri döndü. Fakat misafir odasının kapısı kapanır kapanmaz tekrar uyandı. Nestor'a uyurken kendisini rahat bırakmasını, onu sürekli kontrol etmesine gerek olmadığını söylemek zorunda kalacağını düşündü. Ama o sırada kalkmaya üşendi. Dışarıdaki caddeden geçen bir arabanın farları stor perdeyi aşarak desenli duvar kağıdının üstünde gezindi ve gözden kayboldu. Eric duvara baktı. Sanki araba gidince duvarda ışığın izi kalmıştı. Rafta daha önce görmediği cılız ışıklı bir lamba olabileceğini düşündü. Gözlerini kırpıştırarak hareketsiz mavi ışığa baktı ve odaların arasında bir gözetleme deliği olduğunu fark etti. Eric demek ki ışık diğer odadan geliyormuş diye düşünürken her yer aniden karardı. Nestor şu anda onun odasına bakıyordu. Eric hiç kıpırdamadan uzandı. Ortalık o kadar sessizdi ki kendi yutkunuşunu duyabiliyordu. Mavi ışık yeniden belirince duvarın diğer yanından şiddetli bir fısıltı duydu. Eric karanlıkla çabucak giyindi ve ışığa yaklaştı. Işık huzmesi kitaplığın iki alt rafının arasındaydı. Porselen hayvan bibloları farklı şekilde konumlanmış olsaydı delik görünmeyecekti. Duvar kağıdı deseninin en karanlık kısmındaydı ve o kadar küçüktü ki Eric bir şeyler görebilmek için yüzünü duvara yapıştırması ve sağ gözünü deliğe dayaması gerektiğini fark etti. Sepetinde duran bir porselen yavru köpek biblosunu kenara çekti, ellerini dikkatle duvara yasladı ve başını rafların arasına sokarak ahşabın saçlarına sürttüğünü ve duvar kağıdının burnunun ucuna değdiğini hissetti. Deliğin hemen yanında durunca bitişikteki odayı gördü. Komodinin üstünde duran cep telefonunun ekran ışığı, çalar saati ve duvar kağıdının oval desenlerini aydınlatıyordu. Eric ekranın ışığı sönmeden özenle yapılmış yatağı ve vaftiz giysileri içindeki küçük bir çocuğun çerçeveli fotoğrafını görme fırsatı buldu. Dairenin bir yerinden gelen hızlı ayak seslerini duyunca başını geri çekmeye çalıştı. Fakat saçı ahşaptaki bir kıymık parçasına takıldı. Porselen biblolar uğursuzca tıkırdadılar. Eric elini yukarı kaldırdı ve saçını kurtarmaya çalışırken arkasındaki kapı açıldı. Eric başını çıkarırken raftaki bibloların tıngırdadığını duydu. Nestor yanına gelince Eric geri çekildi. Nestor, polisi aradım. Sana bunu söylemeye geldim diye fısıldadı. Artık yardım alması sırası senin. Onlarla birkaç kez konuştum. Şimdi buradalar. Eric ümitsizce Nestor anlamıyorsun dedi. Nestor dostane bir ses tonuyla ''Hayır hayır, esas sesi sen anlamıyorsun.'' diyerek sözünü kesti ve pencerenin içindeki lambayı yaktı. ''Artık ilaç içme sırası sende diyorum ve...'' Bir taşın cama çarpmasına benzeyen ani bir ses duyuldu. Koyu renkli stor perde lambanın ışığında titreşti ve perdenin arkasındaki cam tıpkı bir çağlayan gibi dökülerek çatırtılar eşliğinde radyatörün üstüne düştü. Nestor yalpaladı. Yüksek hızlı bir silahla vücudunun tam ortasından vurulmuştu. Kurşunun omzundan çıktığı yerden kan fışkırıyordu. Nestor şaşırarak akan kanına baktı. Söz vermişlerdi. Tökezledi, kalçasının üstüne düştü ve şaşkın bir yüz ifadesiyle yukarı baktı. Yedek kapıdan dışarı çık diye tısladı. Doğruca çamaşırhaneye inersen bitişikteki binaya geçersin. Nestor parmak eklemlerini ayağa kalkmaya çalışırcasına yere bastırdı. Erik yere yat diye fısıldadı. Sırt üstü uzan. Koşarak okul bahçesini geç. Sonra kilise duvarını takip ederek ormana gir ve hayvan mezarlığına git. Erik kımıldamadan uzan diye tekrarladıktan sonra çömelerek kapıya doğru koştu. Salona ulaştığında Nestor'un ön kapının zorla açıldığını duydu. Duyulan patırtının ardından kıymıklar ve kilitten kopan metal parçalar yere saçıldı. Arkasında kalan Nestor soluk soluğa kıpkırmızı evde saklan dedi. Erik arkasına dönünce Nestor'un işaret etmek için ayağa kalktığını gördü. Bjorn Borg'un gülümseyen yüzünün önündeki cam patladı ve binaların arasında bir silah sesi yankılandı. Nestor bir eliyle boydunun yan tarafını tutarken parmaklarının arasından oluk oluk kan fışkırıyordu. Dairenin pencerelerinden üçü tuzla buz oldu ve dikkat dağıtmak için atılan el bombaları o kadar şiddetle patladı ki sanki zaman durdu. Erik geriye doğru sendeledi. Ortama kumlu bir plajın sessizliği çöktü. Dalgalar yavaşça kıyıya değdi, sonra hışırdayarak geri çekildi. Erik yatak odasının zihninde donup kalan görüntüsünden, Nestor'un camın önündeki siluetinden, dolap kapağının önündeki boşlukta asılı kalan kan damlalarından ve köprünün altında saklanan Azrail'den başka bir şey göremeden el yordamıyla salonda ilerledi. Duyma yetisi kaybolmuştu ama yeni patlamaların baskı dalgalarını göğsünde hissetti. Doğruca yıpranmış kanepeye doğru yürüdü ve sırtını siper ederek ilerledi. Sonra ilk şoku atlattı, gözleri tekrar görmeye başladı ve yuvarlak masayla dergiliğin etrafından dolandı. Hala çok sarhoşmuş gibi başı dönüyordu. Silahların ışıkları holde ve mutfakta geziniyordu. Kulakları çınlamaya başladı ama hala etrafındaki hiçbir sesi duyamıyordu. Perdenin arkasındaki yedek kapıyı buldu, kilidi açtı ve binanın arkasındaki merdiven boşluğuna doğru sıvıştı. Az kalsın takılıp düşecekken trabzana tutundu. Paldır küldür aşağı indikten sonra metal bir kapıya ulaşana kadar yürüdü ve kendini çamaşırhanede buldu. Duvarı yoklayarak yürürken parmakları elektrik düğmesine değdi, ışığı yaktı ve çamaşır makinelerinin, boş şişelerle dolu el arabalarının ve çöp kutularının yanından geçerken Nestor'un söylediklerini hatırlamaya çalıştı. Kafası tuhaf bir şekilde bedeninden ayrı gibiydi. Sanki olup bitenlerin hiçbiri onu ilgilendirmiyordu. Geçici kördüğü gümüş lekelere dönüşmüştü. 5 milyon kandeladan daha güçlü herhangi bir ışık kaynağı gözdeki bütün fotoselleri harekete geçiriyordu. Yani gözler kamaştıktan sonra görülen her şey biraz daha geç algılanıyordu. Uzun koridorun sonunda bir kapı vardı. Erik dar bir merdiveni tırmanınca kendini farklı bir merdiven boşluğunda buldu. Dışarıya serin gece havasına çıktı. Blokun bu tarafında acil durum araçları yoktu. Herhalde hızlı müdahale birimi biraz ötedeydi. Erik küçük parkın içinde aceleyle yürüdü. Soğukla kulaklarının birinin ıslak olduğunu hissetti. Yanağına dokununca eline kan geldi. Etrafına bakmadan doğruca Karlskrona yolunun karşısına geçerek bir park yerine ve birkaç kirli geri dönüşüm kutusunu geride bıraktı. Ayaklarının altında kırık cam parçaları çatırdadı. Asfaltlanmış okul bahçesi boştu. Bir bira kutusu rüzgarda yuvarlandı, basketbol potalarının fileleri yoktu. Yukarıdan bir helikopter yaklaşıyordu. Pervanelerin patırtısı çatıların üstünde yankılanınca Erik duyma yetisinin geri gelmeye başladığını anladı. Daha yavaş bir tempoya, soluk soluğa yürümeye devam etti. Sonra usulca binanın arkasına dolanarak ağaçların arasına girdi. Burası neredeyse zifiri karanlıktı. Erik kendini dallardan korumak için ellerini öne uzattı. Ta ki kilisenin alçak duvarını görene kadar. Uzun ısırgan otlarının arasından geçerek duvar boyunca ilerlerken korkuya kapılmaya başladı. Ormanın derinliklerinde çocuklar tarafından süslenen ufacık mezar taşlarının yoğunlaştığı bir bölge vardı. Erik üzerlerinde köpek tasmaları, yumuşak oyuncaklar, resimler, fotoğraflar, çiçekler sarkan el yapımı haçlar veya boyalı mezar taşları, bitik mumlar ve isli fenerler gördü.
36. ayrımın sonu. Sayfa 412.